Ayrım 9.
Sayfa 82. Tanrısal ve insansal özelliğin bir varlıkta birleştiği düşüncesinden yana olan Sanctus Cyrillius, bağnaz bir savaşımcıydı. Patriklik mevkiini Aleksandriya'daki çok geniş Yahudi topluluğunun vahşice katledilmesini sağlamak için kullandı. Bağnazlık çağında yeni Platoncu felsefeye bağlanmış ve yeteneklerini matematiğe adamış seçkin bir kadın olan Hipatia'nın linç edilmesini istemek Cyrillius'u üne kavuşturmuştur. Hipatia, bindiği arabadan alaşağı edildi, çırılçıplak soyuldu, sürüklenerek kiliseye götürüldü ve İncil okuyucu Petrus'la vahşi ve insafsız bağnazların elinde insanlık dışı bir biçimde öldürüldü. Eti, keskin midye kabuklarıyla kemiklerinden sıyrıldı ve titreyen organları ateşe atılarak insanlık dışı biçimde öldürüldü. Araştırma ve cezalandırmanın genişletilerek daha başka kişilere uygulanması tam zamanında verilen rüşvetlerle önlendi. Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Bölüm 47. Bundan sonra artık Aleksandriya'nın rahatını kaçırmadı filozoflar. Meryem-Efes ilişkisi. Sanctus Cyrillius, İstanbul Patriği'nin Nestorius aracılığıyla yanlış yola gittiğini öğrenince gücendi. Nestorius, yukarıda dendiğince İsa'da biri insansal, öbürü tanrısal iki kişi olduğu kanısını savunmaktaydı. Bu temelde Tanrı'nın annesine Erdem, İffet adı verilmesini öngören yeni uygulamaya karşı çıktı. Meryem'in bir insanın annesi olduğunu, tanrısal bir varlığın annesinin olamayacağını söylüyordu. Bu noktada kilise ikiye ayrılmıştı. Süveyş'in doğusundaki piskoposlar Nestorius yanını tutuyorlardı, batısındakilerse Cyrillius'u. Soruna bir çözüm yolu bulmak için 431 yılında Efesus'ta bir konsül toplandı. Önce Batı Roma İmparatorluğu piskoposları geldiler. Geç gelenlerin toplantı salonuna girmesini engellemek amacıyla kapıları kilitleyip çarçabuk başkan seçtikleri Sanctus Cyrillius'tan yana olduklarını açıkladılar. 13 yüzyıl önce piskoposların bu şahlanışı 3. Genel Konsey'in onursuz yanını açığa vurur. Gibbon, Roma'nın çöküşü. Konsey'in kararı sonucu Nestorius itizalci olarak lanetlendi ve düşüncelerinden geri dönmedi. Suriye'ye çekilip Doğu Roma ülkelerinde pek çok yandaşı bulan Nestorius mezhebini kurdu. Birkaç yüzyıl sonra Nestoriusçuluk Çin'de bir din olma şansına sahip görünecek derecede güçlendi. 16. yüzyılda Portekiz ve İspanyol misyonerleri Hindistan'da Nestoriusçulara rastlamışlardı. Nestoriusçulara Katolik Doğu Roma İmparatorluğu'nun eziyet etmesi, İslamların Suriye'yi ele geçirmelerine yardımcı olan bir hoşnutsuzluk yarattı. Güzel söz söylemesiyle çok yandaş kazanan Nestorius'un dilini ileri sürüldüğüne göre kurtlar yemiş. Efesus konsülü Artemis'in yerine iffetli Meryem'i geçirmişti. Hala Sanctus, Paulus'un zamanındaki gibi Meryem'in tanrıçalığı hakkında ölçüsüz bir çaba göstermekteydi. Onun Efesus'a gömülü olduğu söylendi sonuçta. Monofizis itizali. Sanctus Cyrillius'un ölümü ardından 449'da bir Efesus toplantısı zaferi daha da ileri götürmeye çalıştı ve Nestorius'a karşı Monofizis itizalciliği adı verilen bir itizale düştü. Bu itizalcilik İsa'nın tek yapıya sahip olduğunu savunur. Sanctus Cyrillius yaşasaydı kesinlikle bu düşünceyi savunacak, o da itizalci olacaktı. İmparator toplantıyı, Sinidos'u destekledi fakat Papa kınadı. Sonunda Papa Leon, Atilla'yı Roma kapısından çeviren, Chalons savaşı sırasında Kaldeon'da bir genel konsey toplanmasını sağladı. 451'de toplanan bu konsül, Monofizisçileri lanetledi. Sünni enkarnasyon görüşünü yerleştirdi. Efesus konsülü İsa'nın tek kişi olduğuna karar vermişti. Kaldeon konsülü ise onun iki yapısı, tanrısal ve insansal, olduğu sonucuna vardı. Papa'nın etkisi bu sonucun alınmasında büyük rol oynamıştır. Monofizisçiler, Nestoriusçular gibi baş eğmeyi kabul etmedi. Mısır hemen her bireyine kadar onların itizalini kabul etti ve Monofizisçilik Nil'e, Habeşistan'a sıçradı. Mısır'ın itizali Suriye'deki karşı itizal gibi Arap istilasını kolaylaştırmıştır. Habeşlerin itizali ise Mussolini'nin Habeşistan'ı ele geçirmesine yarayan nedenlerden biridir. 6. yüzyıl boyunca kültür tarihi için önem taşıyan 4 kişi yaşamıştır. Bunlar Boethius, Justinianus, Benedictus, Büyük Gregorius'tur. Bu ve bir sonraki konuda daha çok onlar üzerinde duracağım. Gotların İtalya'yı ele geçirmesi Roma İmparatorluğunu son vermedi. Theodorih zamanında sivil yönetim bütünüyle Roma'nın elindeydi. İtalya o sırada barış ve dinsel hoşgörü içinde yaşamaktaydı. Kral hem akıllı hem güçlüydü. Roma yasasını koruyan konsüller atadı, senatoyu dağıtmadı. Roma'da senatoyu ziyaret etti. Ariusçu olmasına karşın Theodorih son yıllarına dek kiliseyle iyi geçinmişti. 523'te İmparator Justinianus Ariusçuluğu yasa dışı ilan edince Theodorih'in canı sıkıldı. İtalya Katolik olduğundan imparatordan yana teolojik sempatiyle yönetildiğinden Theodorih sıkılmakta haklıydı. Doğru ya da yanlış, kendi hükümetindeki kimi kişileri de kapsayan bir kumpas karşısında olduğuna inanıyordu. Bu inançla kendi senatörü olan Boethius'u tutukladı. Boethius, felsefenin tesellilerini tutukluyken yazmıştır. Boethius, Orta Çağlar boyunca daima koyu bir Hristiyan ve kilise babalarından biri olarak okunmuş, hayranlık görmüş, kilise babalarından biri olarak ele alınmış Boethius, çok özelliğe sahip bir kişidir. Buna karşın 524'te yazarı idam edilmesini beklerken yazılan felsefenin tesellileri salt Platoncudur. Boethius'un tam Hristiyan olmadığını kanıtlar, pagan felsefesinin onun üzerinde Hristiyan felsefesinden daha güçlü bir etkisi olduğunu açıklar. Ona yüklenen kimi teolojik yapıtları, özellikle Teslis üzerine olan birini pek çok yetkili uydurma saymakta. Belki de ona yersiz olarak yüklenen yapıtlar nedeniyle, Orta Çağ'da Boethius Sünni sayılmış, Platoncu felsefe yabancı bulunmamıştır. Tersi durumda Platonculuk kuşkuyla karşılanacaktı. Felsefenin tesellileri sırayla Nazım ve Nesir olarak yazılmıştır. Boethius'un kendisi Nesir olarak konuşur. Felsefe Nazım olarak yanıt verir. Dante'ye benzerlik vardır burada. Dante kuşkusuz Vita Nova'da ondan esinlenmiştir. Gibbon'un haklı olarak altın cilt dediği teselliler, Sokrates, Platon ve Aristoteles'in gerçek filozoflar olduğunu ileri sürmekle işe başlar. Sundurmacılar, Stoikoslar, Epikurosçular ve geri kalanlar bu sıfatı gasp etmişlerdir. Kimi tanrı bilimciler onları felsefe dostu sayarlar. Boethius, Pitagoras'ın tanrıyı izle buyruğuna uyduğunu söyler, Hristiyan buyruğuna uymuyor. Kutlulukla aynı şey olan mutluluk iyidir, zevk değildir. Dostluk çok mutlu bir şeydir. Sundurmacı, Stoikosçu öğretiyle yakından uyuşan ve gerçekte Seneca'dan alınan pek çok ahlak ilkesine rastlanan Boethius'un tesellilerinin başına Platon'un Timaeus diyaloğunun manzum bir özetini almıştır. Bunu salt Platoncu metafiziğin geniş ölçüde incelenmesi izler. Eksiksiz olmayış, eksiksiz bir örneği gerektiren eksikliktir. Boethius'tan sonra Platon'un kötülük kuramı ele alınır. Hristiyanları şaşkınlığa uğratacak tüm tanrıcılığa, panteizme geçilir. Fakat tüm tanrıcılık kimi nedenlerle hiç dehşete düşürmemiştir Hristiyanları. Kutsallık ve tanrı Boethius'a göre belli başlı iyidir ve dolayısıyla özdeştir. İnsanlar tanrısallığa kavuşmakla mutlu olur. Tanrısallığı elde edenler tanrı olurlar. Böylece mutlu olan herkes tanrıdır. Yapısı nedeniyle tek tanrı vardır. Onun varlığına katılmak tanrıları ortaya çıkartabilir. Öz, köken, orijin ve neden gibi aranan bütün şeylerin iyilik olduğu düşünülür haklı olarak. Tanrının tözü iyilikten başka bir şey olmaz. Tanrı kötülük yapabilir mi? Hayır. Böylece kötülük hiçtir. Çünkü Tanrı her şeyi yapabilir. Dipnot. Tanrı kötülük işlemediğine göre kötülük yoktur. Erdemli insanlar her zaman güçlüdür. Kötülerse daima güçsüz. Çünkü her iki grup da kendilerini ilgilendirene ulaşmak istediği halde sadece erdemliler isteğine kavuşur. Kötüler cezayı çekmektense kötülükten kaçınsalar daha iyi ederler. Cehennemdeki cezadan kaçılmaz çünkü. Nefrete yer yoktur bilge kişilerde. Kitabın tonu Platinosçu olmaktan çok Platoncudur. O çağda geçerli olan boş inan ve olumsuz düşüncelerden, günah korkusundan, ulaşılmaz olanı elde etme çabasından iz taşımaz. Eksiksiz bir felsefi düşünce bir rahatlık içerir. Bu rahatlık eğer yazar refah içinde yaşasaydı aldırmazlık adını alabilirdi. Oysa teselliler yazıldığında Boethius tutukluydu ve ölüme mahkumdu. Platon'un anlattığı Sokrates'in son anları gibi kahramancaydı bu tutum. Newton'dan sonraya kadar benzer bir durum görülmez. Kitaptan Pope'un insan üzerine denemesine benzeyen bir parçayı geniş olarak alıyorum. Görmek istersen eğer yasasını Tanrı'nın, en salt zihinle yönelmelisin. Göğe varan bir yola, yıldızları sükunda, düzenli akış ve oluşta. Parlak ateşi güneşin çalışmasını kesmez orta kız kardeşinin. Kuzeydeki küçük ve büyük ayı saklamaz ışınlarını okyanus dalgasında. Bakarken küçük ve büyük ayı çevresine yerleşen yıldızlara devinir de devinir dokunmadan okyanusa. Akşamın ışığı bildirir kendine özgü biçimde gölgeli geceyi ve de Lucifer'i bitmeden gün. Karşılıklı sevgisi gündüzle gecenin sonu gelmez oluşumlara varır. Yapar akışları ve oluşları bitimsiz. Bütün savaş ve tehlikeyi siler süpürür yıldızlı gökte. Bu tatlı hoşnutluk. Eş bağlarla bağlar her ögenin yapısını. Nemli şeyler böylece dönüşür kuruya. Dost olur ateşle parçalayıcı soğuk. Titreyen alev alır en yüksek yeri. Koca toprak iner derinliklere. Çiçekli yıl baharda koku açar. Islaklık verir kışlara düşen yağmur. Dünyadaki yaratıkları besler ve sürdürür bu kurallar. Ve öldüklerinde son verir onlara yaratıcı. Dizginlerini tutarken dünyanın yukarıda yönetir egemen güçle bir efendi olarak. Ondan doğar yaratıklar, onunla büyür ve gelişir. Yasası ve egemeni olarak belirleyen odur haklarını yaratıkların. Ve durduran deviniyi, gem vuran aşırıya yıkılır Tanrı'nın sağlam düzeni. Her şeyi süsleyen, önlemezse zorbalığını, yaratıkların tanrısal gücü. Getirmezse hizaya gidenleri alabildiğini, yıkılır düzen, uzaklaşınca yaratılan yaradandan. Herkese iz güder bu güçlü sevgi, iyiliği arama isteğiyle. Tüm yaratıklar ilk doğduğu kaynağa döner. Dünyasal hiçbir nesne, sevgi onu getirmezse eğer, özünü veren nedene yaşayamaz. Boethius'un önemi. Sonuna değin Theodoria'ya dost kaldı Boethius. Babası konsüldü onun, iki oğlu da öyleydi. Kayınbabası Symmachos, olasılıkla Ambrosius'la zafer yontusu konusunda tartışmaya giren Symmachos'lardan birinin torunu. Got kralının sarayında önemli bir kişi. Theodoric, Boethius'u para reformu yapmakta, daha az kültürlü barbar kralları güneş ve su saati gibi aygıtlarla şaşkınlığa düşürmekte kullandı. Onun boş inanlar dışında kalması başka yerde olduğu gibi Roma'nın aristokratik aileleri arasında da özel bir durum değildi olasılıkla. Fakat boş inanların kamu yararına Grek bilgi ve çabasıyla birleşmesi çağındaki tek örnekti. Boethius'tan önceki iki ve sonraki 10 yüzyılda herhangi bir Avrupalı bilim adamının boş inandan ve bağnazlıktan bu denli sıyrılmış olduğunu düşünemiyorum. Onun salt olumsuz hiçbir artamı, meziyeti yoktu. Görünüşü ağırbaşlı, gönlü tok ve yüceydi. Her çağda dikkate değer bir kişi sayılabileceğini, kendi çağındaysa son derece şaşkınlık verici olduğunu söyleyebilirim. Boethius'un orta çağdaki ünü kısmen onun Ariusçu bir işkence sonucu şehit düştüğünün düşünülmesi sonucuydu. Bu görüş onun ölümünden 2-300 yıl sonra başlamıştır. Pavia'da bir aziz gibi görülmüştür. Gerçekte ise bu kilise kuralları uyarınca değildi. Sirilius'un bir aziz olduğu ilan edilmiş fakat Boethius'tan bu esirgenmiştir. Boethius'un idamından kısa bir süre sonra Theodoric öldü. Bir sonraki yıl Justinianus imparator oldu. 565 yılına değin saltanat sürdü. Bu uzun zaman içinde pek çok zarar verdi ve kimi işler yaptı. Daha çok ortaya çıkmasına neden olduğu Digest, Roma Yasaları Külliyatı adlı yapıtla ün kazanmıştır. Fakat ben hukukçuları ilgilendirecek bu konuya girmeye cesaret edecek değilim. Justinianus koyu sofu bir adamdı. Bunu imparator olduktan 2 yıl sonra pagancılığın hala hüküm sürdüğü Atina felsefe okullarını kapatarak göstermiştir. Adeta çocukları ellerinden alınan filozoflar İran'a gittiler. İran kralı onlara iyi davrandı. Fakat Gibbon'a göre filozofluk etmekten çok İranlıların çok kadınla evlenme ve yakın akrabayla cinsel ilişki gibi alışkanlıklarından tiksinerek ülkelerine döndüler ve unutuldular. Bu büyük işinden 3 yıl sonra 532 Justinianus daha çok övgüye değer bir işe girişti. Ayasofya'yı yaptırdı. Ayasofya'yı hiç görmedim. Yalnız Ravenna'da Justinianus'un ve İmparatoriçesi Theodora'nın portreleri dahil o çağda yapılmış güzel mozaikler gördüm. Theodora, mezhebi geniş ve Justinianus'un sirkten aldığı bir kadındı. Ancak karı koca çok sofuydu. Daha kötüsü monofisçi olmaya yönelmişlerdi. 3 madde sorunu. Skandal öykülerini burada bırakarak daha ciddi konulara geçebiliriz. İmparatorun kendisi, burasını söylemekten mutluyum, 3 madde sorununun dışında yılmaz bir sünniydi. 3 madde sorunu sıkıcı bir tartışmayı kapsamaktaydı. Kaledon konsülü, Nestoriusçuluğun kuşku edilen 3 kilise babasının sünni olduğunu ilan etmişti. Theodora, başkalarıyla birlikte konseyin bütün öbür buyruklarını kabul etmiş, yalnız kilise babaları hakkındaki bu kararı reddetmişti. Batı Kilisesi konsülün verdiği kararlardan yana çıktı ve İmparatoriçe Papa'ya baskı yapmak zorunda kaldı. Justinianus karısına hayrandı. Kocasının ölümü Kraliçe Victoria için ne ise Theodora'nın ölümü 548 Justinianus için odur. Sonunda Justinianus itizalci oldu. Çağdaş tarihçi Evagirus şunları yazıyor. Yaşamı sona erdiğinden beri yaptığı kötü işlerin karşılığını aldığından cehennemdeki hüküm masasının önüne hak ettiği adaleti aramaya gitti. Justinianus Batı Roma İmparatorluğunu olanaklı ölçüde yeniden fethetmeyi düşünüyordu. 535'te İtalya'yı istila etti ve önceleri Gotlara karşı kolaylıkla başarı kazandı. Katolik nüfus onu çok hoş karşıladı. Justinianus barbarlara karşı Roma'yı simgeliyordu. Fakat Gotlar kendilerini topladılar. Savaş 18 yıl sürdü. Roma ve İtalya bu yüzden barbar istilasından daha çok zarar gördü. Roma, üçü Bizanslılar, ikisi Gotlar tarafından olmak üzere 5 kez ele geçirilmiş küçük bir kasaba durumuna gelmişti. Aynı şey Justinianus'un az çok yeniden ele geçirdiği Roma'da da görülmüştü. Onun orduları önceleri hoş karşılandı. Sonra Bizans yönetiminin bozuk ve vergilerinin yıkıcı olduğu anlaşıldı. Sonunda çok kişi Gotların ve Vandalların geri gelmesini istedi. Bununla birlikte Justinianus'un son yıllarına değin kilise, sünniliği nedeniyle ondan yanaydı. Justinianus, Golü, kısmen burası uzak olduğu için kısmen de Frankların sünniliği dolayısıyla yeniden ele geçirmeye girişmedi. 568 yılında Justinianus'un ölümünden 3 yıl sonra İtalya'yı yeni ve çok savaşçı bir Cermen kabilesi olan Lombardlar istila etti. Onlarla Bizanslılar arasındaki savaşlar Carolus Magnus, Charlemagne zamanına değin 200 yıl sürmüştür. Bizanslılar gittikçe İtalya'nın daha küçük bir kısmını ellerinde tutmaya çalıştı. Güneyde de Sarakenoslarla karşılaşmak zorundaydılar. Dipnot. Suriye ve çevresinde yaşayan göçebe oymaklar. Sonradan bu sıfat Haçlılara karşı koyan İslamlara verilmiştir. Roma kısmen Bizanslılara bağlı kaldı. Papa onlara saygıyla davrandı. Fakat İtalya'nın büyük bir kısmında Lombardların gelişinden sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun yetkisi azaldı. Dahası hiçe indi. İtalyan uygarlığını mahveden işte bu dönemdir. Venedik'i geleneksel olarak söylendiği gibi Atila'dan değil Lombardlardan kaçanlar kurmuşlardır. Sanctus Benedictus ve Büyük Gregorius. 6. ve onu izleyen yüzyıllarda ardı arkası kesilmeyen savaşlarla ortaya çıkan genel uygarlık çöküşünde kilisenin eski Roma kültüründen arda kalanı koruması, her şeyin üstünde göz önüne alınması gereken bir husustur. Kilise bu işi, zamanın en büyük din adamları arasında bile yaygın olan bağnazlık, boş inan ve aydınlanmanın kötü sayılması dolayısıyla yarım yamalak yapmıştır. Bununla birlikte dinsel kurumlar sonraları içinde aydınlanmanın ve uygar sanatların olanaklı olabildiği sağlam bir çerçeve yaratmıştır. Bizim ele aldığımız dönemde kilisenin üç işi özellikle dikkati çeker. Onlardan birincisi manastır eylemi, ikincisi papalığın etkisi, özellikle Büyük Gregorius zamanında, üçüncüsü putperest barbarların misyonerler yardımıyla Hristiyanlığa dönüşüdür. Bunların her birinden sırayla söz edeceğim. Manastır eylemi Mısır ve Suriye'de aynı sıralarda aşağı yukarı 4. yüzyılın başı başlamıştı. İki biçimi vardı. Dünyadan el çekenlerin ilki olan Sanctus Antonius, Mısır'da doğmuş aşağı yukarı 250-270 yılında dünyadan yalnızlığa çekilmişti. 15 yıl tek başına evinin yakınındaki bir kulübede yaşadı. 20 yılda çölde. Ünü yayıldı. Herkes vaaz etmesini istedi. Aşağı yukarı 305 yılında Antonius, isteklere uyarak vaaza ve dünyadan el çekmeyi öğütlemeye başladı. Aşırı sertlikler uyguluyor, yemeği, içmeyi, uykuyu ancak yaşamayı sürdürecek düzeye indiriyordu. Şeytan sürekli olarak şehvet dolu görülerle onu rahatsız ediyor, fakat o şeytanın kandırmacalarına yiğitçe karşı koyuyordu. Yaşamının sonuna doğru Tebaidis, Mısır'daki Teb kentinin yakınındaki çöl, onun örneğine ve kurallarına uymaya çalışan münzevilerle dolmuştu. Birkaç yıl sonra, aşağı yukarı 315 ya da 320'de başka bir Mısırlı, Pacomios, ilk manastırı kurmuştur. Burada keşişler özel mülk edinmeksizin ortak bir yaşam sürerler, ortak yemek yer, ortak dinsel tapınma biçimini uygularlardı. Manastırcılık, Sanctus Antonius'un uyguladığı biçimden daha çok bu biçimde Hristiyan dünyasını fethetmişti. Pacomios yöntemine göre kurulmuş manastırlarda keşişler zamanlarını tenin aldatmacalarına karşı koyarak harcamak yerine çok iş yapmak, özellikle tarım alanında, çok sıkı çalışmakla değerlendirmeyi yeğlediler. Manastırcılık Suriye ve Mezopotamya'da aşağı yukarı aynı zamanlarda ortaya çıkmıştır. Buralarda çilecilik Mısır'da olduğundan daha ileri noktalara varmıştır. Sanctus, Simeon, Stilites ve ileri gelen Münzeviler Suriyeliydi. Manastırcılık, Graikosça konuşan ülkelere, daha çok Sanctus Basilius, aşağı yukarı 360 aracılığıyla doğudan gelmiştir. Sanctus Basilius manastırları daha az çileciydi. Onların yetimhaneleri ve erkek çocuklar için okulları vardı. Okullar sadece keşiş olmak isteyenlere özgü değildi. Manastırcılık. Başlangıçta manastırcılık, kilise düzenlemesinin tamamen dışında kendiliğinden oluşan bir deviniydi. Din adamlarını manastırcılığa razı eden Sanctus Antonius olmuştur. Kısmen onun etkisi sonucu rahiplerin keşiş olması kural durumuna girmiştir. 339 yılında Roma'dayken deviniyi batıya getiren odur. Sanctus Jeremius, manastırcılığı geliştirme yolunda çok çaba harcamış ve Sanctus Augustinus onu Afrika'ya getirmiştir. Turlu Sanctus Martinus Galya'da, Sanctus Patricius İrlanda'da manastırlar kurmuştur. İonya Manastırı, Sanctus Columa yönünden 566'da kurulmuştur. Keşişler kilise örgütüne uymadan önce ilk günlerde bir karmaşıklık kaynağı olmuşlardır. Önce gerçek çilecilerle her şeyden yoksun olduklarından manastırları nispeten lüks bulanlar arasında ayrım yapma olanağı yoktu. Sonra keşişlerin, gözde piskoposlarına aşırı destek olan sinodların ve hemen tüm konsüllerin itizalcı duruma düşmelerine neden olmaları gibi güçlükler vardı. Monofizisçiler lehine karar veren Efesus toplantısı, konsülü değil, keşişlerin dehşet verici egemenliği altındaydı. Ancak Papa'nın katılmasıyla monofizisçilerin zaferi sürekli olabilirdi. Zaman geçtikçe bu tür düzensizlikler ortadan kalktı.